Ayrım 29.
Körfez'den bir vapurun basık, kalın düdük sesi duyuldu. Rıhtımlarda insan sesleri birbirine karışmış, sürekli bir uğultuya dönmüştü. Arada bir sert emirler duyuluyordu. Atlar kişniyor, lokomotifler düdük çalıyordu. Demir yolu üzerinde bir yerde savaş vardı. Basık top sesleri. Arada belli belirsiz duyulan makineli takırtısı. Dağlarda bir geçitin üzerinde bir aydınlatma fişeği ta göğe yükseldi. Dört bir yöne ışık saçtı. Her iki saniye dağların kambur dorukları yeşil, yarı saydam ışığın altında parıldadı. Sonra ilkbahar gecesinin nemli karanlığı yeniden örttü tepelerin üstünü. Sürekli makineli takırtısına karışan top sesleri daha da şiddetli duyulur oldu. 29. Denizden tuzlu, ağır bir rüzgar esiyor, kıyıya garip, bilinmedik kokular getiriyordu. Ne ki, don kazaklarına sorsan, yalnız kokular değil, her şey bir garipti, yabancıydı, o kasvetli, kuranderli sahil şehrinde. Rıhtımda yoğun bir kalabalık olmuş, gemilere bindirilmeyi bekliyorlardı. Kıyıya yeşil köpüklü dalgalar vurup kabarıyordu. Bulutların arasından soğuk yüzlü bir güneş vuruyordu toprağa. Dış limanda demirli duran İngiliz ve Fransız muhriplerinin bacalarından duman çıkıyordu. Bir dreadnought'un kül rengi, ürkünç gövdesi üzerine kara bir duman örtüsü düşmüştü. Rıhtımlarda uğursuz bir sessizlik. En son nakliye gemisinin demincek bağlı durduğu yerde, sularda subay eğerleri, bavullar, elbiseler, gocuklar, kırmızı kadife kaplamalı koltuklar, bir acele iskelelerden fırlatılmış daha bir dolu eşya yüzüyordu. Sabah erkenden Gregor atına binip rıhtıma indi. Prokhor'a atına bakmasını söyleyip uzun bir zaman dolaştı durdu kalabalığın içinde. Tanıdık kimse var mı diye bakıyor, bir yandan da bölük pörçük endişeli konuşmalara kulak veriyordu. Son gemiye alınmayan yaşlı bir emekli albayın iskelede kendini vurup öldürdüğünü gördü. Ufak tefek telaşlı bir adamdı albay. Yanaklarında kır sakalı uzamış. Birkaç dakika önce altları torbalı gözlerinde yaşlarla muhafız subayının kılıç kemerinden kavramış, tütünden sararmış bıyıklarını, titrek dudaklarını kirli bir mendille silerek burnunu çeke çeke acıklı bir yüzle kulağına bir şey fısıldamıştı. Ansızın kararını verdi. Birkaç dakika sonra eli çabuk bir kazak parlak Browning'i ölünün sıcak elinden çekmiş almış, açık kül rengi subay kaputu içinde cesedi ayağınla itip ötede duran bir yığın kutunun dibine yuvarlamıştı. Ondan sonra iskelenin çevresindeki kalabalık daha da azgın bir öfkeyle kaynamaya başladı. Sıralarda kavgalar kızıştı. Göçücülerin kısık sesleri perde perde yükselip hırçın bir öfke kükreyişine döndü. Son vapurda rıhtımdan ayrılırken kadınların hıçkırıkları, isterik çığlıklar, lanetler göğe varıyordu. Vapurun düdüğü kısa kısa öttü. Daha uğultusu sona ermeden tilki postu başlıklı bir genç kalmuk suya atlayıp vapurun ardından yüzmeye başladı. Sabredemedi diye kazaklardan biri içini çekti. Bu herif geride kalmayı göze alamadı belli dedi Gregor'un yanında duran bir kazak. Kızıllara fazla mı eziyet etti nedir? Gregor dişlerini sıkıp yüzen kalmuğun ardından baktı. Adamın havayı yaran kulaçları gitgide yavaşladı, omuzları suya gömüldü, gömüldü, gömüldü. Suda ağırlaşan kaputu dibe çekiyordu onu. Bir dalga geldi, pejmürde tilki postu başlığını başından aldı götürdü. Kahrolasıca kafir boğulacak dedi uzun Kafkas paltolu bir ihtiyar acıyan bir sesle. Gregor topukları üzerinde ani bir dönüşle atının olduğu yere gitti. Orada Prokhor heyecanlı, Ryabchikov ve Bogatyrov'la konuşmaya dalmıştı. Dört nala yeni gelmişlerdi onlar. Gregor'u görünce Ryabchikov eğerinde huzursuzca kımıldandı. Sabırsız olduğunu belli eden bir hareketle topuklarını atın böğrüne daldırıp bağırdı. ''Hadi çabuk ol Panteleyeviç!'' Gregor'un yanlarına gelmesini beklemeden seslendi ona. ''Çok gecikmeden kaçalım hadi. Yarım bölük kadar kazak topladık.'' Gelen diske gitmeyi, oradan da Gürcistan'ı boylamayı düşünüyoruz. Sen ne yapıyorsun? Elleri kaputunun derin ceplerinde Gregor orada toplanmış aylak aylak duran kazakları sessizce iteleyip yanlarına geldi. Bizimle geliyor musun, gelmiyor musun diye ısrarla sordu Ryabchikov atını onun yanına sürüp. Hayır, gelmiyorum. Bir Kazak kumandan da bizimle gelecek. Yolun her bir bucağını biliyor. Bizi gözleri bağlı Tiflis'e kadar götürürmüş, öyle diyor. Hadi gel sen de Grişka, oradan Türklere gideriz. Ne dersin, nasıl olsa kurtulmamız gerek bu beladan. İş sonuna vardı, sen hala yarı ölmüş balık gibisin yahu. Ben gitmiyorum dedi Gregor. Prokor'un elinden dizginleri aldı, ihtiyar bir adam gibi ağır atına bindi. Gitmiyorum, faydasız, zaten geçti artık, baksana. Ryabçikov çevresine bakındı. Öfkesinden, çaresizliğinden palasının subay düğümünü koparttı attı. Dağlardan aşağı sıra sıra Kızıl Ordu erleri iniyordu. Bir çimento fabrikasının oradan çılgın gibi makineliler takırdamaya başlamıştı. Zırhlı trenlerden kızılların üzerine ateş açtılar. İlk mermi bir yel değirmeninin yanında patladı. Sürün hadi evlerimize çocuklar, arkamdan gelin, uzak kalmayın. Gregor ansızın neşelenip doğruldu. Ryabçikov, Gregor'un atının dizginlerinden kavrayıp telaşla haykırdı. Gitme, burada kalalım. Biliyorsun hep beraber olunca ölüm o kadar da kötü gelmez adama. Hadi oradan aptal, hadi yürü. Ölümden söz etmenin alemi mi var şimdi? Ne saçmalıyorsun? O hışımla bir şey daha söyleyecekti. Tam o sırada denizden gelen korkunç bir gümbürtü sesini bastırdı. The Emperor of India körfezinden çıkmış, 12'lik toplarıyla bir salvo göndermişti. Körfezden çıkan vapurları koruyarak, şehrin varoşlarından içeri dolan Kızıl ve Yeşil Ordu adamlarının üzerine ateş yağdırıyordu. Sonra ateşini yukarıya, geçidin tepesine çevirdi. Orada Kızıl bataryaları mevziye almışlardı. İngiliz bombardımanları rıhtımda toplaşmış duran Kazakların başları üzerinden boğuk, gıcırtılı bir sesle uçup gittiler. Ard ayakları üstüne çöken atını toplamak için dizginlere sımsıkı asılan Bogatyrov, gümbürtünün arasından haykırdı. Eh, İngiliz toplarının şakası yok ama boşuna mermi harcıyorlar. Ne işine yarar kuru gürültü? Bırak ötsünler, bizim için hepsi bir artık. Gregor gülümseyerek atını mahmuzladı. Sokaktan aşağı sürdü. Atlarını çılgınca dört nala süren altı süvari yalın kılıç bir köşeyi döndüler, üzerine saldırdılar. En öndeki sürücünün göğsünde kan kırmızısı bir şerit sallanıyordu. Bölüm 8. 1. İki gündür güneyden ılık bir rüzgar esmekteydi. Tarlalarda son karlar da erimiş gitmişti. Köpük köpük ilkbahar derelerinin gürleyişi kesilmiş, bozkırın selleri güçlerini yitirip yoklara karışmıştı. Üçüncü günde rüzgar kesildi, bozkırı ağır sisler kapladı. Geçen yılın kır otu kümelerinde nemli pırıltılar vardı. Tepecikler, yarlar ve köyler, çan kulelerinin dorukları, kavakların dorukları, hepsi ışık geçirmez bir süt akıp pusa gömülmüşlerdi. Don'un engin bozkırlarına bahar gelmişti. O sisli sabah iyileştiğinden beri ilk Aksinye merdiven başına çıkarak orada uzun bir süre kaldı. Taze ilkbahar havasının baş döndürücü tatlılığı onu sarhoş etmiş gibiydi. Mide bulantısıyla baş dönmesini tutup bahçedeki kuyuya kadar yürüdü. Kovasını yere bıraktı. Kuyunun kenarına oturdu. Hepten başka taze mi taze, sihirli görünüyordu dünya o sabah Aksinye'ye. Gözleri heyecanından parıldayarak çevresine bakındı. Parmakları tıpkı bir çocuk gibi entaresinin kıvrımlarıyla oynuyordu. Sislenmiş uzaklıklar, bahçede sular içinde elma ağaçları, ıslak parmaklıklar, su birikintileri, hepsi inanılmayacak kadar güzel görünüyordu ona. Her şey ağır ama zarif renklerle çiçek açmış gibiydi, güneşten halelenmiş gibi. Pusun arasından gözüne çarpan bir parça gökyüzü soğuk maviliğiyle gözlerini kamaştırdı. Çürüyen samanın, ılınan donu çözülen kara toprağın kokusu öyle bildik, öyle hoş bir kokuydu. Aksinye derin bir iç geçirdi. Dudaklarının kenarında bir gülümseme belirdi. Sisli bozkırda bir yerlerde öten bir tarla kuşunun sade türküsü kulağına kadar geliyordu. Kuşu dinledi, dinledi, içinde bilinçsiz bir hüzün uyandı. Evinden barkından uzak, bir başına duyduğu o bir parçacık tarla kuşu ötüşüydü Aksinya'nın yüreğini öyle daha da hızlı çarptıran, gözlerinden iki biçare gözyaşı akıtan. Fazla düşünmeden ona geri dönen hayata seviniyordu. Çevresinde her şeyi görme, her şeye elleriyle dokunma isteği vardı içinde, dayanılmaz. Rutubetten kararmış frenk üzümü fundasını okşamak, kadifemsi solgun pembe çiçekler açmış bir elma ağacının dallarına yüzünü dayamak istiyordu. Yere devrilen çitin üzerinden atlayıp geçmek, çamurda yürümek, bütün yolları ardında bırakıp uzağa, ötede geniş bir çukurun ötesinde kış buğdayının masalsı bir yeşilliğe bürünüp parıldadığı, sisli uzaklıklara karıştığı yere gitmek istiyordu. Birkaç gün Gregor'un her an çıkıp geleceği umuduyla yaşadı. Sonra kaldığı evin sahibini görmeye gelen komşulardan savaşın hala sürüp gittiğini, birçok kazağın Novorossiysk'ten Kırım'a kaçtıklarını, geride kalanların da ya Kızıl Ordu'ya katıldıklarını ya da madenlerde çalışmaya gönderildiklerini öğrendi. Hafta sonunda köye dönmeye adam akıllı karar vermişti. Onunla gidecek birini bulmakta güçlük çekmedi. Bir akşam ufak tefek kambur bir ihtiyar kapıyı vurmadan kulübeye girdi. Eğilip selam verdi ama konuşmadı. Üzerine çuval gibi geçirdiği dikiş yerlerinden sökülü çamurlu İngiliz kaputunun düğmelerini çözmeye koyuldu. Allah Allah, adamın başını sokacak bir yer arıyorsun madem, şöyle bir akşamlar hayırlar olsun demez mi insan? Diye evin sahibi davetsiz konuğa şaşkın şaşkın bakıp sordu. İhtiyar paltosunu üzerinden çıkarıverdi. Eşikte sallayıp silkti. Dikkatle bir kancaya astı. Sonra kısa kırçıl sakalını sıvazlaya sıvazlaya gülümseyerek konuştu. Kusuruma bakma sen de azizim. Bu zamanda yapılacak şey bu, ne yapalım? Ben de zamanla öğrendim. İlkin esvaplarını çıkaracaksın. Sonra geceyi geçirip geçiremeyeceğini soracaksın. Yoksa içeri almazlar bilem seni. Bugünlerde millet pek kaba saba bir şey oldu. Konukseverlik kalmadı. İyi ama nereye koyalım seni biz? Görüyorsun kalabalığız zaten, dedi ev sahibi daha yumuşak bir sesle. Ben fazla yer kaplamam. Şuracıkta kapının yanında kıvrılır uyurum. Kimsin sen dede? Şuralardan mı kaçtın? Ev sahibi kadın merakla sordu. Taslamam, şuralardan kaçtım. Koştum koştum koştum ki denize kadar koştum. Ama şimdi sessiz sedasız geri dönüyorum. Koş koş yoruldum artık. Geveze ihtiyar kapının yanında topukları üzerine çömelirken cevap verdi. Yine de kimsin sen bakalım? Nerelisin? Ev sahibi sorguya yeniden başladı. İhtiyar cebinden kocaman bir terzi makası çıkardı. Elinde döndürüp durdu bir süre. Dudaklarında aynı donuk gülümsemeyle ''Benim pasaportum burada'' dedi. ''Novorossiysk'ten buraya kadar getirdi beni. Ama köyüm buradan uzaktır. Vyashanska nahiyesinin öte tarafında. Denizde tuzlu suyun tadını tattım. Şimdi geri dönüyorum.'' ''Ben de Vyashanskalıyım dede'' diye Aksinya sevinçle haykırdı. ''Sahi mi?'' dedi ihtiyar. ''Bak sen şu işe. Demek burada da memleketten bir kadınla karşılaşmak varmış. Ama bugünlerde bunda da şaşılacak bir taraf kalmadı.'' Yahudilere döndük, dört bir yana saçıldık. Kuban'da köpeğe sopa atsan bir kaza vururdun, öyleydi orası. Nereye gitsen kazak dolu. Toprağın üstü gibi altı da öyle, hatta alttakiler daha fazla. Hey dostlarım benim, bu geri çekilmede neler neler görmedim ben. Halkın çektiklerini gözünüzle görseniz inanmazsınız. İki gün önce bir istasyonda bekleme odasında oturuyordum. Yanımda gözlüklü bir hanım vardı. Üstünde dolaşan bitleri seyrediyordu. Bir de çoktu bitler, alay alay. Hanım parmaklarıyla topluyu topluyu veriyordu bitleri. Suratını bir ekşitmişti. Her bir biti ezip öldürdükçe kaşları biraz daha çatılıyordu. Pek tiksinmişti. Neredeyse iki büklüm olup çıkacak derdin. Ama koskoca adamlar görüyorsun, adam öldürüyor da bırak kaşlarını çatmayı, burnunu bile kıvırmıyor. Böyle bir hergeleye rastladıydım. Üç kalmığı temizledi. Sonra da palasının kanlarını atının yelesine sildi. Bir cigara çıkardı, yaktı, atını sürüp yanıma geldi. ''Ne bakıyorsun öyle bel bel suratıma dede?'' dedi. ''Seni de ister misin kesivereyim?'' Ben de dedim ki ''Neler söylüyorsun be oğlum?'' dedim. ''Eğer'' dedim ''Sen benim başımı kesersen'' dedim ''Ekmeği nasıl çiğnerim ben?'' Güldü de sürdü atını gitti. Ne dersen de, bir kere alıştıktan sonra adam öldürmek bit kırmaktan kolaydır. Bu ihtilalde insan canı ucuzladı, dedi ev sahibi sözünü önemseyerek. Doğru vallahi, dedi ihtiyar da. İnsanlar davar değil ki, her şeye alışıyorlar. Ben de işte bu kadına sordum. Siz kimsiniz acaba? Yüzünüze bakılırsa aşağı tabakadan birine benzemiyorsunuz, dedim. Bana baktı. Yüzünden hep yaşlar akıyordu. Ben Tuğgeneral Greçikni'nin karısıyım, dedi. Eh diye düşündüm. Tuğunu, generalini bilmem ama uyuz kedi gibi bit içinde yüzüyorsun işte, gördün mü? Dedim kendi kendime. Kusura bakmayın hanımefendi dedim ona. Ama bu sürüngen böcekleri böyle bir bir öldürürseniz bu gidişle kutsal bakire yortusuna kadar sürer bu iş, haberiniz olsun dedim. Sonra bütün tırnaklarınız da kırılır dedim. En iyisi siz hepsini birden ezin gitsin. Peki ama nasıl ezebilirim hepsini birden dedi. Ben de söyledim ona. Esvaplarınızı çıkarın, sert bir yere serin, üzerinde bir şişe yuvarlayın dedim. Bir de baktım bizim generalin hanımı hemen ayağa fırladı, su deposunun arkasına koştu. Orada yeşil bir şişeyi elbiselerinin üzerinden yuvarlar da durur. Öyle de iyi yuvarlıyor, sanırsın bütün hayatınca buna alışmış. Durdum seyrettim onu orada. Kendi kendime düşündüm. Tanrı'nın hikmeti büyük. Baksana haşeratı soylu kişilere bilen musallat ediyor. Biraz da körpe kandan beslensinler için. Yani hep emekçiler mi doyuracak onları? Tanrı bu tabii bilir işini. Bazen insanları seviyor da davalarını öyle bir iyi hallediyor ki daha iyisini aransan bulamazsın diye düşündüm. Terzi konuştu da konuştu. Derken baktı ev sahibiyle karısı her dediğini büyük bir dikkatle dinliyorlar. Bunlar gibi daha anlatacağı çok ilginç şeyler olduğunu ama açlıktan gözlerinin kapandığını şöyle söz arasında çıtlatıverdi. Yemekten sonra uyumaya hazırlanırken Aksinya'ya sordu. Peki sen memleketlim, burada daha çok kalacak mısın sen? Ben eve gitmeye hazırlanıyorum dedi. İyi, benimle gel öyleyse. Yolculuğumuz daha iyi geçer. Aksinya razı oldu. Ertesi gün ev sahibiyle karısına Alas mağaradık dediler. Birlikte o ıssız bozkır köyü Novo Mihalyovski'den ayrıldılar. Yolculuklarının 12. günü hava karardıktan sonra Milyutinskaya köyüne varmışlardı. Büyük görünüşe göre varlıklı bir evde geceyi geçirmek için müsaade istediler. Ertesi sabah Aksinya'nın yol arkadaşı o köyde bir hafta daha kalmaya karar verdi. Yara olan, kanayan ayaklarını biraz dinlendirecekti. Daha ileri gitmeye hali kalmamıştı. Evde ona iş buldular. Mesleğine dönmeye hevesli terzi pencerenin yanına kurulduğu makasını çıkardı, sicimle bağlı gözlüklerini gözüne taktı. Hızlı hızlı dikmeye koyuldu elindeki elbiseyi. Ayrılırlarken şakacı ihtiyar Aksinya'nın başı üzerinde haç işareti yaptı. Bir iki damla da gözyaşı döktü. Bir acele silip gözyaşlarını yine öyle şakacı, ihtiyaç insanları birbirine hısım eder dedi. Bak senden ayrıldığıma üzülüyorum şimdi. Ne yapalım? Elimizden ne gelir? Artık bir başına gideceksin kızım. Kılavuzun ayakları tutmaz oldu. Arpa ekmeğimi verdiler bir yerde ona nedir? Sonra zaten bu yaşımda seninle epey taban teptim hani, fazla bile. Bir fırsatını bulursan benim ihtiyar karıya git de söyle kumrusunun hayatta olduğunu, iyidir de. Sıkılmış limana döndü ama daha hayatta de. Yolda iyi insanlar için pantolon dikiyor, bugün yarın çıka gelir de. Öyle de olmaz mı? Koca ahmak kaçtı, kaçtı da şimdi memlekete doğru ileri yürüyüşe geçti dersin. Gelsin, ilk yapacağı ocağın üstüne tırmanmak olacakmış de. Burnunda tütüyormuş. Aksinya yolda birkaç gün daha geçirdi. Bokovskaya'da Tatarsk'a giden bir arabaya rast geldi, bindi. O akşam geç vakit avlusunun ardına kadar açık duran kapısından içeri girdi. Melekovların kulübesine bir göz attı. Ansızın yüreği düğümleniverdi, hıçkırdı. İhmal kokan boş mutfakta ne zamandır içinde biriken kadınca acı gözyaşlarına boğulup ağladı ağladı. Sonra su almak için dona indi. Ocağı yaktı, masaya oturup ellerini dizlerinin üstüne bıraktı. Düşünceye dalmış gitmişti. Kapının gıcırdadığını duymadı. İliniçka içeri girip de usulca "Eh komşu selam, ne zamandır yoktun?" dedikten sonra ancak kendine gelebildi. Şaşkın şaşkın baktı ihtiyar kadına, doğruldu. "Ne diye öyle bakıyorsun yüzüme? Niçin konuşmuyorsun? Yoksa kötü haberin mi var?" diyen İliniçka yavaş yavaş masaya yaklaştı. Peykenin kenarına ilişti. Meraklı gözlerini Aksinya'nın yüzünden ayırmamıştı. "Ne haberi getireceğim? Seni beklemiyordum da. Düşünmeye dalmışım, geldiğini işitmedim." dedi Aksinya sıkılgan. "Pek zayıflamışsın, harap olmuşsun. Tifüse yakalandım." "Peki bizim Gregor, o nasıl? Nerede bıraktın onu? Yaşıyor mu?" Aksinya bildiklerini kısaca anlattı. İliniçka hiç konuşmadan onu dinledi, sonra sordu. Seni bıraktığında hasta değildi, değil mi? Değildi. O zamandan beri hiç mi haber almadın? Almadım. İliniçka ferahlayıp içini çekti. Pekala, sağ olasın iyi habere. Çünkü burada köyde onun hakkında neler söylenmiyor bir bilsen. Neler? Aksinya güç işitilir bir sesle sordu. Ne olacak? Saçma sapan şeyler hep. Her söylenene kulak verecek olsan, bizim köylülerden yalnız ihtiyar Beslebnov döndü. Yekaterinodar'da Gregor'u gördüğünde hastaymış. Ondan başka bir şeye inanmıyorum ben. Peki neler söylüyorlar? Singin'den bir kazak, Kızıllar Gregor'u Novororossiysk'te öldürdüler demiş sözde. Ta Singin'e kadar yürüdüm, ana yüreği bu. Neler yaptırır insana, gittim buldum o kazağı. Hepsini inkar etti. Gregor'u ne görmüş ne de bir şey işitmiş. Derken başka bir söylenti çıktı. Hapse komşular da onu orada tüfüsten ölmüş dediler. İliniçka gözlerini yere indirdi. Yamru yumru, ağır ellerini inceleyerek uzun bir süre sustu. İhtiyar kadının yüzü, ileri yaşından aşağı sarkmış yanakları sakindi. Dudakları sımsıkı kapalıydı. Sert bir ifade orada dudaklarında. Birden esmer yanakları kızardı, göz kapakları kıpırdamaya başladı. Ateş gibi yanan kuru gözlerle baktı Aksinya'ya, kısık bir sesle konuştu. Ama inanmıyorum, son oğlumu da elimden almış olsunlar, olmaz bu. Tanrı'nın beni cezalandırması için hiçbir sebep yok. Bir ayağım çukurda, yakında ölüp gideceğim. Çekmediğim bir ok aldı. Grishka yaşıyor, yüreğim bilir de ölseydi. Demek ki yaşıyor canım benim. Aksinya bir şey demedi, başını çevirdi. Mutfakta uzun bir sessizlik oldu. Birden rüzgar sahanlığın kapısını ardına kadar açıverdi. Donun öte yanındaki kavakların arasında gürleyen sel suyunun sesini işittiler. Yaban kazları telaşlı seslerle suların bir başından öbür başına sesleniyorlardı. Aksinya kapıyı kapattı, gitti ocağa yaslandı. ''Üzülme onun için yine'' dedi usulca. ''Onun gibi adam hastalıktan gitmez, öyle kuvvetli ki, demir gibi. Onun gibileri ölmezler. Biz buradan ayrıldığımızda soğuktan dört bir yan kas katı kesilmişti. Kızakta bütün yolu eldivensiz gitti o.'' ''Hiç çocuklardan söz etti mi?'' diye sordu İliniçka bezgin bezgin. ''Senden de, onlardan da söz etti. Nasıllar onlar, iyiler mi?'' İyiler. Ne kötülük gelir ki onlara. Ama bizim Pantelimon Prokofievich geri çekilmede öldü. Bir başımıza kaldık.